Ayrım 9.
Emine Hanım, Ali derslerini anlatmakta zorluk çekiyormuş. Ben de ona dedim ki, bak oğlum, ders çalışırken başka şeyler düşünüyorsun. Kendini derse ver. Sonra müzik dinlemeyi bırak ve ancak aslında önemli olan dinleyen kişinin dedikleri değil, konuşan kişinin dedikleridir. Konuşanın da konuşabilmek, sorununu anlatabilmek için konuşma alanına ihtiyacı vardır. Bu alanda ancak dinleyicinin yaratabileceği sessizlikte bulunabilir. Dolayısıyla bedensel yakınlık ve bedensel dikkatin yanında sessizlik, konuşan kişiyle konuştukları hakkında düşünme, daha fazla açıklama ve dolayısıyla olaya daha dikkatli bakma imkanı kazandırır. Böylelikle konuşan kişi sorununu bir başkasına anlatırken kendi de daha iyi düşünme fırsatını kazanır. Bunu kendimizde de şu şekilde anlayabiliriz. Öğrenciyken bir konuyu ders olarak çalıştığımızda anlarız ama bir başkasına anlatmaya çalıştığımızda daha iyi anlarız. Sorunlarla da öyledir. İyi bir dinleyiciye anlatılan sorunlar genellikle çözüme kendi kendilerine daha kolaylıkla ulaşırlar. Veya hiç değilse konuşan kişiyi bir miktar rahatlatırlar. Bu rahatlatmada soruna daha serin kafayla bakabilmeyi, dolayısıyla bir yol bulmayı sağlayabilir. Demek oluyor ki sessizlik konuşmaya yardım edici güçlü bir etken. Ancak sadece sessizlikten öte dinleyicinin konuşulanları takip ettiğini belirten bazı uyarılar da gereklidir. Sessizce dinleyerek hiçbir tepki göstermeyen bir dinleyicinin gerçekte takip edip etmediği hakkında şüpheye düşebiliriz. Ancak sessizliğin yanında baş işaretleri, hım, evet anlıyorum gibi kısa sözcükler dinleyicinin sözlerimizi takip ettiğini daha açık bir şekilde belirler. Bütün bu tutumlar, yani bedensel yakınlık ve bedensel dikkat, konuşanın yüzüne bakarak dinlemek, sessizlik ve dinlediğimizi belirten takip işaretleri, konuşan kişinin veya çocuğun bir sorunu olduğunda çok yardımcıdırlar. Ancak bazı sorunlar çok yoğun duygularla birlikte yaşanır. Sorun sahibi sorunundan dolayı kızgınlık, öfke, üzüntü, dışlanma, endişe, kaygı, merak gibi güçlü duygular içinde bulunabilir. Özellikle çocuklar duygularını sözle ifade etmekte güçlük çeker ve bunları dolaylı bir şekilde dile getirmeye çalışırlar. Zira her ne kadar duygusal bir toplumsak da duyguları açıkça dile getirmek ayıp addedilir. Özellikle kızgınlık, kıskançlık, kaygı gibi güçlü duygular direkt olarak ifade edilmediği gibi bunları duymuş olmak bile ayıp veya güçsüzlük olarak algılanabilir. Sana çok kızıyorum diyeceğimize sen zaten hep beni üzmek istersin deyiveririz. Bu gibi durumlarda çocuğa veya sorun sahibine yardımcı olabilmek için söylenenleri iyice anlamaya çalışıp söylediklerini bir kısaca tekrar edebiliriz veya kendi kendilerimizle özümleyebiliriz. Örneğin, Emre çok kötü çocuk, topunu aldı vermiyor. Ne ayıp, kardeş kardeş oynayamıyor musunuz yerine? Sözleri özümleme, duyduğunu tekrar etme. Demek Emre topunu aldı vermiyor. Evet, hep beni kızdırıyor diye devam eder. Diğer bir örnek, Esra. Fizik dersini hiç anlamıyorum. Biraz daha dikkat edersen anlarsın yerine. Veya okulda bir arkadaşına sor anlatsın yerine. Sözleri özümleme, duyduğunu tekrar etme. Fizik dersi sana zor geliyor. Evet, hoca da beni taktı galiba diye devam eder. Neden tekrar? Duyduklarını tekrar etme, daha doğrusu dinleyenin kendi kelimeleriyle özümlemesinin yararları şunlardır. Söylenenlerin aynen duyulduğunu, yani başka anlam verilmediğini, yanlış anlaşılmadığını kanıtlar. Soruna hemen çözüm getirmez. Dolayısıyla konuşan kişinin sorununu daha etraflıca düşünmesine ve çözümü kendi bulmasına yardımcı olur. Çocuklarda bu tür yaklaşım onların daha sorumlu ve bağımsız olmalarına yardımcı olur. Sorunun yüzeyde kalmayıp, eğer varsa daha derin boyutuna inebilmesine müsaade eder, olanak sağlar. Fizik dersi örneğinde asıl sorunun hocayla olduğunun ortaya çıkması gibi. Konuşan kişi tam olarak ve yorumsuz duyulduğunu hissettiğinde güven kazanarak konuşmaya devam eder. Dinleyen kişi ufak bir tekrar ve özümlemeyle konu üzerinde düşünmeye vakit kazanır ve hemen çözüm getirme sorumluluğundan arınır. 2. Konuşan kişinin duygularını dile getirebiliriz. Bir evvelki örneği ele alırsak, Emre çok kötü çocuk, topumu aldı vermiyor. Metin ne hissediyor? Kızgınlık, öfke. Yanıtımız, bu seni çok kızdırıyor olabilir. Veya, fizik dersini hiç anlamıyorum. Fizik dersi sana zor geliyor. Başka kelimelerle tekrar. Evet, hoca da beni taktı galiba. Hocanın seni sevmediğini zannediyorsun. Başka kelimelerle tekrar. Evet, ne zaman parmak kaldırsam beni kaldırmıyor. Parmak kaldırmadım mı hemen bana soruyor. Esra ne hissediyor? Başarısızlık, çabasının takdir edilmemesinden dolayı tedirginlik, üzüntü. Yanıtımız, çaba gösterdiğinde, parmak kaldırdığında takdir etmesini isterdin. Bu seni üzüyor. Tekrar, duygular. Neden duygular? Duyguların dile getirilmesi konuşan kişiyi rahatlatır, anlaşıldığını hisseder, sorunun yükü hafifler. Ayrıca da duyguların yoğunluğu davranışlarına aksetmez. Örneğin, kızgınlıkla kardeşine vurmak, tepinmek, bağırmak gibi. Ayrıca duyguların isimlendirilmesi çocuğa da kendi duygularını ayırt etmeyi, isimlendirmeyi öğretir. Bu şekilde bir iletişim içinde büyüyen çocuklar kendilerini daha açık ve dolaysız ifade ederek sorunlarını daha kolay çözümleyebilirler. Dolayısıyla çocuğumuz veya bir kişi bize bir sorununu anlatmak istediğinde yapabileceğimiz en yardımcı yaklaşım söylediklerini iyice dinlemeye çalışıp bedensel dinleme ve dikkat. Söylenenleri kısaca özümleme ve varsa duygularını ifade edebilmesine yardımcı olmaktır. Buna katılımlı dinleme diyoruz. Katılımlı dinleme. Katılımlı dinleme, dinleyen kişinin duyduklarını tekrar etmesi, özümlemesi veya yansıtmasıdır. Böylelikle dinleyici, konuşanın gerçekte söylediklerini aynen anladığını, yani yanlış anlamadığını kanıtlamış olur. Bu tekrarın veya özümlemenin içine dinleyicinin çocukta veya sorun sahibinde algıladığı duygularda eklenirse konuşan kişi daha çabuk ve kolay rahatlamış olur. Bunu yapabilmek için de konuşan kişiyle, çocukla empati kurmak, yani kendini onun yerine koymak şarttır. Ben onun yerinde olsam ne yapardım, neler hissederdim gibi. Örneğin, çocuk, öğretmen bana bağırdı, bütün sınıfta gülmeye başladı. Duygu, ben olsam ne hissederim, utanma. Katılımlı dinleme yanıtı, bu da seni utandırdı veya mahcup oldu. Çocuk, evet, özellikle Kenan'ın da onlarla gülmesine çok kızdım. Katılımlı dinleme, en iyi arkadaşından bunu beklemezdin. Çocuk, evet, hiç değilse o benim tarafımı tutabilirdi. Katılımlı dinleme, Kenan'ın senin safında olmasını tercih ederdin. Çocuk, evet, o da onlarla gülünce ben ortada sap gibi kaldım. Katılımlı dinleme, kendini yalnız hissettin veya kendini desteksiz hissettin. Çocuk, evet, ama önemli değil, Kenan benim iyi arkadaşım. Aslında durumda çok komikti diye devam eder. Bu örnekten de görüldüğü gibi söyledikleri yorumlanmadan, çözüm getirilmeden sen de bir daha böyle davranma veya sen de bir daha Kenan'la konuşma gibi kişisel tepkiler sadece yansıtılarak ve duyguları ifade edilerek sürdürülen konuşmada sorun sahibi çocuk anlaşıldığı ve duyguları dile getirildiği için rahatlamış, sorunu o kadar da ciddi boyutlarda görmemeye başlamıştır. Duygular açıkça ifade imkanı bulduklarında genellikle önemlerinden kaybederler. Bunun dışında konuşan kişinin sözlerinin yorumsuz tekrarı, kişiyle kendini, yani sorununu karşı karşıya bırakacağından sorun gerçek yüzüyle gözükür. Bunu aynaya bakan bir kişiye benzetebiliriz. Giyindikten sonra aynaya bakarak nasıl göründüğümüzü görmek isteriz. İyi bir ayna görüntümüzü aynen yansıtarak bize saçımız iyi taranmamışsa belirtir. Eteğimiz sarkıyorsa farkına varırız. Elbisemizde bir leke varsa görürüz. Ancak iyi olmayan çarpıtan bir ayna, Luna Parklarda rastladığımız çarpıtıcı aynaların uzun boyluları, kısa, zayıfları şişman gösterdiği gibi, bizi gerçekte olduğumuz gibi göstermediği gibi, görüntümüz hakkında yanlış fikirler de verebilir. Yorumlar da çarpıtıcı aynalar gibidir. Olayları gerçekleri olduğu gibi yansıtacağına onları çarpıtırlar. İyi bir dinleyici yorum getirmeyen, yani çarpıtmayan bir ayna gibidir. Konuşanın sözlerini tekrar etmekle ona söylediklerini yansıtıp kendinin de duymasını ve görmesini sağlar. Yani kişinin söylediklerini bir nevi kendisine dinletir. Buna katılımlı dinleme diyoruz. Katılımlı dinlemeye bir örnek. Damla, bugün okula etek giymek istiyorum. Anne, iyi ama üşüyeceksin, havanın ne kadar soğuk olduğunu görmüyor musun? Damla, olsun üşümem, pantolon giymek istemiyorum, okula etekle gideceğim. Anne, İçinden, yine başladık, çıldıracağım, uzun çorapta giymeyeceğini biliyorum. Hastalıktan da yeni kalktın. Bak daha yeni yeni iyileştin, etek giyersen. Damla inatçı bir sesle, ben pantolon giymem. Anne içinden, şu çocuğa bir güzel dayak atasım geliyor, böyle inatlaştığımı dayanamıyorum, bir daha deneyeyim. Bak, etek giymene bir şartla müsaade ederim, o da yünlü uzun çoraplarını da giyersen. Damla ağlamaklı bir sesle, ama anne o çoraplar batıyor. anne haşin bir tavırla ses tonunu yükselterek. Neden batsın, bütün çocuklar giyiyor. Damla, hayır Ayşe giymiyor. Ayşe okula her gün etek ve kısa çorapla geliyor. Anne, katılımlı dinlemeyi öğrenmiştir. İçinden tamam şimdi sabırlı ol, katılımlı dinleme kullan. Sen de okula Ayşe gibi etekle gitmek istiyorsun. Damla, evet Ayşe her gün okula etekle geliyor. Bir sürü de arkadaşı var. Anne, Ayşe'nin çok arkadaşı var. Damla, annenin dönüşünden biraz şaşırmıştır. Evet, herkes Ayşe ile oynamak istiyor. Teneffüste hep onun yanına gidiyorlar. Anne, bütün çocuklar Ayşe ile oynamak istiyorlar. Damla, evet benimle oynasınlar istiyorum ama onlar yine de Ayşe ile gidiyorlar. Anne, sen de Ayşe gibi çok arkadaşın olmasını isterdin. Damla, evet sonra Elif de hep Ayşe ile oynamak istiyor. Anne, Elif'in yalnız seninle oynamasını istiyorsun. Damla, evet aslında Elif Ayşe'yi sevmiyor. Anne, sevmediği halde yine de onunla oynuyor. Bu da senin canını sıkıyor. Damla, ille de Ayşe'ye benzemek zorunda mıyım? Anne, Ayşe'ye benzemeden de iyi olduğunu düşünüyorsun. Damla, evet, hem ben de Burcu ile oynuyorum. Aslında etek giymesem de olur. Ben yine pantolon giyeyim. Şimdi bu gibi durumda normal olarak neler olabilirdi? 1. Anne katılımlı dinleme kullanmadan tartışmayı en başındaki uzun çorap pantolon seviyesinde tutabilir. Bu konuda çocukla bir güç kavgasına girer ya annenin dediği olur ve Damla sonraki davranışlarında iyice inatlaşır veya Damla'nın dediği olur ve anne Damla'ya içerlerdi. 2. Bu durumda da anne esas sorun olan Ayşe gibi popüler olmak konusunu haliyle hiç algılayamayacaktı. 3. Ayşe'nin popülerliği konusunda anne kendi yorum ve tepkilerini getirebilir. Sen de Ayşe ile oyna veya Elif ile konuş veya sen de kendine başka arkadaş bul gibi öneriler getirerek çocuğun sorunu kendi kendine çözmesine engel olabilirdi. Anne, dinlediklerini yansıtarak yani katılımlı dinleme kullanarak çocuğun sorununu kendi kendine görmesine yardımcı oldu. Sonuçta Damla'nın ille de Ayşe'ye benzemek zorunda olmadan da iyi ve değerli olabileceğini kendi kendine anlamasına neden oldu. Bu değeri anne öğüt olarak vermek istese, Ayşe ne yaparsa yapsın o benim kızım değil, başkalarına benzemek iyi değildir. Sen kendin ne doğru buluyorsan onu yapacaksın gibi. Büyük olasılıkla aynı etkinlikte olamayacaktı. Zira A. Kişiler ve çocuklar kendi çözüm ve önerilerini başkalarının nasihatlerinden daha kolaylıkla uygulayabilirler. B. Bir kişi sorunu ile yüklü olduğu zaman hiçbir nasihatı dinleyemez. 5. Çocuk dinlemediğini ve anlaşılmadığını hissetseydi etek konusunda ısrar edip inatlaşacaktı. Bu durumda duygularının anlaşılıp dile getirilmesi çocuğu rahatlattığı gibi sorunun önemini de azalttı. Şimdi birçoğumuz ben bu şekilde dinleyemem. En ufak sorun bu kadar uzarsa halimiz ne olur diye düşünebilir ve umutsuzluğa kapılabilir. Ancak sorunu alışa geldiğimiz tarzda yani ilk aşamada çözüme getirmek yani zorla pantolon veya uzun çorap giydirmek belki o günlük sorunu kısa yoldan halledecek. Anne de sorununu çözümlediğini zannedecektir. Ancak bu şekilde çözümlenen bir sorun ertesi gün ve daha ertesi gün tekrar edeceği gibi çocuğun da içerleme ve kızgınlık duygularına neden olacağından çocuk sürekli direnecek ve ayrıca bu direnç ve kızgınlığını diğer ufak tartışmalara da aktaracak. Sonuçta anne, çocuğum hiç söz dinlemiyor, ne dersem karşı çıkıyor diye hayıflanacaktır. Genellikle güç kavgası şeklinde hallolan sorunlar daha fazla güç kavgasına neden olurlar ve evde sürekli gerginlik ve tartışma havası devam eder. Bütün bu tartışmalarla, direnmelerle uğraşmak daha fazla zaman kaybına neden olmuyor mu? Bütün bunlara enerji harcamak yerine o an 5 veya 10 dakikalık bir dinleme daha tasarruflu gözükmüyor mu? Gerçek dinleyici olmak kontrol ve sabır gerektiren bir yaklaşımdır. Zira çocuklar veya kişiler bir sorunla bize başvurdukları veya bahsettikleri zaman en kolay yaptığımız şey hemen bir çözüm bularak sorunu giderme yollarını aramaktır. Çok basit bir örnekle şöyle anlatılabilir. Çok üşüyorum. Çözüm: hırkanı giy veya katılımlı dinleme ile çok üşüyorum. Hava bayağı soğuk. Evet, biraz yanına gelebilir miyim? Tabii, biraz yakın olmak istiyorsun ha? Evet, bugünlerde kendimi çok yalnız hissediyorum ve devam eder. Tabii, burada ilk tepkimiz sürekli her söylenenin arkasında bir anlam veya maksat mı arayacağız? Ancak konuşma şu şekilde neticelenebilir. Çok üşüyorum. Üşüyorsun demek veya hava bayağı soğuk. Evet, iyisime bir hırka giyeyim veya sıcak bir şey içebilir miyim gibi. Demek ki söylenenlerin arkasında saklı bir anlam yoksa zaten yoktur. Ancak çözüm de mutlaka dinleyenin düşündüğü çözüm hırkanı giy değildir. Üşümeye karşı farklı çözümler mevcuttur. Bütün sorunlara olduğu gibi hemen çözüm getirmeyen dinleyicinin bu tavrı, konuşanın düşüncesini kesmediği gibi en uygun çözüm üzerinde de kendisinin, yani sorun sahibinin düşünmesini sağlar. Bu da her iki taraf için çok yararlıdır. 1. Konuşan kişi, özellikle çocuk, kendi çözümünü kendi bulmayı, dolayısıyla sorunları karşısında bağımsız olabilmeyi, onları daha etraflıca düşünmeyi ve dolayısıyla sorunlarına daha yaratıcı bir şekilde yaklaşmayı öğrenir. 2. Dinleyen kişi, özellikle anne veya baba ise, her soruna kendinin bir çözüm getirmesinin zorunlu olmadığını yaşayarak daha rahat eder, üzerinden bir yüklülük kalkar, her şeyi kontrol etmesi gerekmez ve özellikle her soruna koşturup bir çözüm getirmek durumunda olan anne babanın çocuklarında zamanla görülen direnci bu şekilde yaşamaz. Bu nedenle en çok dikkat edilmesi gereken nokta, sorunla karşılaşıldığında hemen çözüm sunmamaya kendimizi alıştırmaktır. Bu pek tabii o kadar kolay bir işlem değildir. Zira bu gibi bir ortamda yetişmişsek, evde büyüklerimizin ne yapmamız gerektiğini sürekli söylemesi gibi veya sürekli çözüm önerme alışkanlığını geliştirmişsek, bize bir sorunla gelindiğinde aklımıza ilk gelen şey hemen bir çözüm önermek olacaktır. Bu durumu açık bir dille anlatan bir şiire kulak verelim. Dinle. Sana beni dinlemeni söylediğimde bana öğüt vermeye başladın, söylediğimi de yapmadın. Sana beni dinlemeni söylediğimde bana niye demeye başladın, duygularımı ayaklar altına alıp çiğnedin. Sana beni dinlemeni söylediğimde kendini buna zorunlu duyumsadın. Sorunlarımı çözmeyi ister gibi davrandın, sonunda beni de başarısızlığa uğrattın. Dualar belki de bazı kişilere yardımcı olur. Çünkü Tanrı öğüt vermez, suskundur ve durumları düzeltmeye çalışmaz. O yalnızca dinler ve işinizi kendinizin çözümleyeceğinize inanır. Öyleyse lütfen dinleyin ve beni işitin. Eğer konuşmak istiyorsanız birkaç dakika sıranızı bekleyin. O zaman ben de sizi dinleyeceğime söz vereyim. Bilinçlenme alıştırması. 1. Bu hafta içinde kendinizi izleyin. Çocuğunuza ne kadar sık çözüm getiriyor veya öneriyorsunuz? Çözüm getireceğinize. Emre ile Ali beni oyuna almadılar. Sen de bir daha onlarla oynama, kendine yeni arkadaş bul. Ama ben Emre ile oynamak istiyorum. Dinlerken yorum yapmak veya çözüm getirmek konuşanı durdurur, konuyu saptırabilir. Yalnızca dinlediğinizi belirtin. Emre ile Ali beni oyuna almadılar. Demek seni oyuna almadılar. Yalnızca dinleyerek çocuğu rahatlatır, sorununa kendisinin çözüm bulmasına yardımcı olabiliriz. 2. Bu hafta içinde çocuğunuz bir sorunla geldiğinde hiç çözüm getirmemeyi deneyin. Aklınıza gelen bütün çözümleri yutun ve çocuğa sen ne düşünüyorsun veya sence bunu nasıl halledebilirsin gibi sorular sorarak çözüm düşünmesini sağlayın. Pek tabii ki çocuğun her çözümünü kabul etmek zorunda değilsiniz. Veya çocuk hiçbir çözüm düşünemiyorsa siz önerebilirsiniz. Ancak ilk çözümü ondan beklemenin yararları çoktur. Çocuk önemsendiğini hisseder ve sonradan sizin çözümünüzde daha kolay kabul eder. Çocuğu dinlemenin yararları. Çocuğu dinlemenin yararları çoktur. Çocuk konuşurken dinlenildiği zaman 1. Çocuğun konuşma yeteneği artar. Kendini daha iyi ifade etmesini öğrenir. Kelime bilgisi zenginleşir. 2. Çocuğun bir derdi varsa bunu davranışla göstermek yerine saldırganlık, hırçınlık, ağlamak, içine kapanmak gibi sözle ifade ederek rahatlar. Bu da hırçınlaşmasına, içine kapanıp üzülmesine, daha ileride derslerini veya sosyal hayatını etkilemesine engel olabilir. 3. Anlaşıldığını hisseden çocuk kendini daha huzurlu ve rahat hisseder. Bu da çocuğun kişisel ve sosyal gelişmesine yardımcı olur. Çocuğun kendine güveni artar. 4. Çocuk ile anne veya baba arasında bir yakınlık doğar, çocuk onlara danışır veya diyalog kurar. 5. Söyledikleri dinlenen çocuk da anne babasının sözünü dinlemeye başlar. Alıştırma. Aşağıda bazı çocukların ifade edebileceği ufak sorunlar sıralanmıştır. Bunlara verebileceğiniz bir katılımlı dinleme yanıtı tertipleyip boşluğa yazın. Örnek. Çocuk, şu Ali'ye bir yumruk atasım geliyor. Duygu, kızgınlık. Verilebilecek yanıt. Ali'ye çok kızıyorsun galiba. bir çocuk. Ayşeler başka bir semte taşınıyorlarmış. Ayşe benim en iyi arkadaşım. Duygu. Katılımlı dinleme yanıtınız. 2. Çocuk. 2 damla yağmur yağdı. Hemen gezmeye gitmeyelim diyorsun. Duygu. Katılımlı dinleme yanıtınız. 3. Çocuk. Gece yatakta. Anneciğim, garip bir çıtırtı duydun mu? Duygu. Katılımlı dinleme yanıtınız. 4. Çocuk. Kimse benimle oynamak istemiyor. Evine git dediler. Duygu. Katılımlı dinleme yanıtınız. 5. Çocuk. Bugün de sokağa çıkmam mı gerek? Duygu. Katılımlı dinleme yanıtınız. Cevap anahtarı. 1. Üzüntü, ayrılmak istememek, terk edilmişlik, yalnız kalmak istemek. Katılımlı dinleme yanıtı, Ayşe'den ayrılacağına üzülüyorsun değil mi? 2. Duygu, hayal kırıklığı, üzüntü. Katılımlı dinleme yanıtı, gezmeye gitmek için heveslenmiştin, gitmemek seni üzdü. 3. Duygu, korku, kaygı. Katılımlı dinleme yanıtı, biraz korktun galiba. 4. Duygu, gocunmuş, incinmiş. Katılımlı dinleme yanıtı, böyle demeleri seni incitti değil mi? 5. Duygu, terk edilmişlik, beraber olmak isteği. Katılımlı dinleme yanıtı, sokağa çıkmamdan hoşlanmıyorsun. Not, alıştırmaya yanıtlarınız yukarıda önerilenlere tıpkı benzemeyebilir. Ancak önemli olan yakın olması veya çocuğun söylemek istediğini yorumsuz yansıtabilmesidir. Alıştırma. Bu hafta içinde çocuğunuzun ufak sorun olarak dile getirmek istediklerini iyi bir dinleyici olarak dinlemeye çalışın. Sonuçları not edin. Hatırlatma. İyi bir dinleyici olmak için 1. Dinlerken bedensel olarak dinleme durumuna girin ve dikkatle dinleyin. 2. Hım, evet gibi sözcüklerle konuşulanı takip ettiğinizi belirtin. 3. Söylenenleri duyduğunuzu belirten bir tekrar özümleme yapın. 4. Konuşanın duygularını isimlendirin. 5. Soruna hemen çözüm getirmeyin, ne yapmayı düşünüyorsun diyerek çocuktan ilk çözümü bekleyin. Rahatı kaçan ağaç. Tanıdığım bir ağaç var, etlik bağlarına yakın. Saadetin adını bile duymamış, Tanrı'nın işine bakın. Geceyi gündüzü biliyor, 4 mevsimi, rüzgarı, karı. Ay ışığına bayılıyor ama kötülemiyor karanlığı. Ona bir kitap vereceğim, rahatını kaçırmak için. Bir öğrene görsün aşkı, ağacı o zaman seyredin. Melih Cevdet Anday, Rahatı Kaçan Ağaç'tan. Anne babanın kızgınlığını duyurması. Sana öyle kızıyorum ki. Şimdiye kadar çocuğumuzun davranışlarına olumlu gözlerle bakmayı, olumlu yönlerini keşfetmeyi ve bunları artırmak için takdiri bilinçli bir şekilde kullanarak olumsuz tepkilerimizi ertelemeyi öğrendik. Ancak iyi niyetimiz ne kadar büyük, sabrımız da ne kadar geniş olursa olsun, yine de çocuğumuzun bazı davranışlarına kızmadan edemeyiz. Hele bazı davranışlar bizi özellikle öfkelendirir, bam telimize basarsa. Kızgınlık ve öfke gerçekten zapt edilmesi zor duygulardır. En sık kullanılan ve kızgınlığı en kolay giderme yolu, bu içimizde kabaran duyguyu dışarı vurmak, bağırmak, kızmak ve belki de davranışlarla da ifade edip saldırgan hareketlerde bulunmaktır. Dayak, tartaklama, saçını çekme, cezaya koyma, kapıyı hızla çarpma, elindekini şiddetle yere atma, deliler gibi bağırma gibi.